Ayrım 20.
Arapça, Farsça sözlerin artık dilimizde yaşamayacağını gösterir diyeceksiniz. Hayır, sevinemiyorum. Bütün bu yanlışlar bizde dil düşüncesi olmadığını gösterir. Açıkça düşünüp düşüncemizi en doğru, en açık olarak bildirecek sözleri aramıyoruz. Dilimizin ucuna ilk gelen sözü kullanmakla dilediğimizi söyleyebileceğimizi, anlatabileceğimizi sanıyoruz. Biz sürcülisan gibi, peşinen gibi yanlışlardan, ahlaki, hukuki gibi kurala aykırı sıfatlardan, kabili kabul gibi bir kökten çıkma sözleri yan yana getirmekten kaçınmaya başladığımız, bunlara sinirlendiğimiz gün öz Türkçe'ye gideceğiz. Yoksa bu kargaşalık içinde dil devriminin gerekliliğini kimseye anlatamazsınız. Ne çıkar? Biz böyle deriz, yine de dilediğimizi anlatırız derler, size de yobaz diye bir at takarlar, ele güne karşı utanırsınız. Size peşinen ifade edeyim ki, bu türlü yanlışlardan kaçınmak bile yakinen bir ayıp sayılacak, böylece de dilimizin istiklalinin temini sağlanacaktır. Ya böyle konuşup yazarsınız ya da size yobaz derler. Ulus, 25 Kasım 1950. Karalama. Takvimin bugünkü yaprağında fırtına haberinden sonra bir vecize. Elbette sefil olursa kadın alçalır beşer. Tevfik Fikret'in bir sözü ama Fikret onu bir mısra olarak söylemiş, vezinli söylemiş. Takvimi yapanlarsa elbetin sonuna bir T katı vermişler, alt tarafı bir T. Ne çıkar bundan? Hem biz elbetten çok elbette diyeriz, konuşuruz. Öyle, öyle ama vezin bozulur. Bu çeşit yanlışlar yalnız takvimde mi? Türlü yazılarda, hatta edebiyatçı geçinen, şair geçinen nice kimselerin yazılarında. Her gün bunlardan birkaç tane görüyoruz. Ne gösterir bu? Çok şeyler gösterir. Bir kere aruzun bizim ekin, yani kültür hayatımızda yeri kalmadığını, büyük bir yeri kalmadığını gösterir. Bugün aruzu bilmeyenler de bu ülkede aydın sayılabilir. Demek ki aruz öğrenmeye lüzumsuz bir emek diye bakılıyor. Yakında aruz bilenlere gülecekler. Şuna bak, kalkmış da neler öğrenmiş diyecekler. Ama aruz bilmeden bizim eski şiirimizi, yalnız divanları değil, Tanzimat'tan sonraki şairlerin eserlerini, örneğin Mehmet Akif'in Safahat'ını da okumak, doğru okumak, şöyle anlayarak okumak kabil değildir. Demek ki bugün aruz bilmeyen aydınlarımız Hamit'i de, Fikret'i de, Akif'i de okumuyorlar. Doğru okumuyorlar. Anlayarak okumuyorlar. Öyleyse şairlerin bizim bugünkü ekin hayatımızda yerleri yoktur. Bunu söylerken ne seviniyorum ne de üzülüyorum. Sadece bir olayı görüyor, onu söylüyorum. Biz eski medeniyetimizden aruzu bir değer sayan, aydınlarının aruz bilmesini buyuran medeniyetten ayrılmışız. Değerlerine artık inanılmayan bir medeniyeti zorla yaşatamazsınız. Onu ara sıra anarak içinizde bir tuhaflık, bir acı duyabilirsiniz, o başka. Ama sizin öyle bir tuhaf olmanız, acı duymanız bir şeye yaramaz. Zaten çok da sürmez. Hayat, yaşayan medeniyet sizi sürükler. Yenilikleriyle, yeni buyruklarıyla, önümüze çıkardığı bir takım ödevlerle sizi avutur, dünün özlemini gideriverir. Aruzla söylenmiş mısraları, yazarlarımızın yanlış anmaları yalnız bunu mu gösteriyor? Hayır, o yazarların doğru söylemediklerini, söylediklerine gerçekten inanmadıklarını, samimi olmadıklarını da gösterir. Bile bile yalan söylüyorlar demiyorum. Yalan söylemek başka, samimi olmamak başka şeylerdir. Çok kimse doğru söylediğini, samimi olduğunu sanır. Yine de söyledikleri gerçek inanlarına uymaz. Gerçek düşüncesinin, gerçek inanlarının ne olduğunu araştırmaz da onun için. Bugün Hamit'in, Fikret'in, Akif'in büyük birer şair olduğunu söyleyenler çoktur. Ama o şairlerin eserlerini okuyanlar azdır. Eserlerini okumadan, okumak ihtiyacını duymadan o şairleri beğendiklerini, sevdiklerini söyleyenler hiç şüphesiz samimi değillerdir. Yalan söylemezler. Kendileri de o şairleri beğendiklerini, sevdiklerini sanırlar. Öyle demeye alışmışlardır. Alıştıkları için de kendilerinin samimi olduklarından şüpheleri yoktur. Samimilik pek az kimsenin ancak kişilikleri üzerinde uzun uzun düşünmüş, gerçekten benimsedikleri fikirlerin, inanların neler olduğunu uzun uzun araştırmış insanların erebilecekleri bir meziyettir. Bunun içindir ki herhangi bir kimseden samimilik bekleyenlere şaşırım. O yanlışların gösterdiği bir şey daha vardır. Bugünkü Türk yazarları kendilerine çok güveniyorlar. Bir mısra hatıralarında nasıl kalmışsa onu öylece anmaktan çekinmiyorlar. Acaba benim bildiğim gibi mi? Kitabı açıp da bir bakayım demek hemen hemen hiçbirinin hatırına gelmiyor. Halbuki bir yandan da hafızalarının zayıf olduğunu söylerler. Malum ya, hafızanın kuvvetli olması aklın azlığını gösterirmiş. Akıllı adamlar çabuk ezberleyemezlermiş. Ezbercilik kötü bir şeymiş. Ezbercilik, yani bir şeyi iyice anlamadan ezberleyip söylemek elbette iyi bir şey değildir. Ama ezbercilik başka. Bir şiiri, hatta bir nesri ezberlemek başka şeydir. Onlar ezberciliğin ne demek olduğunu anlamamış, ezberciliği kötüleyen hükmü anlamaksızın ezberlemiş, yani tam ezbercilik suçunu işlemiş adamlardır. Madem ki hafızaları kuvvetli değildir, üstelik aruz da bilmezler, o halde niçin kendilerine güvenirler de kitabı açıp doğrusunu aramazlar? Kendilerinden hiç şüpheleri yoktur da onun için. Araştırmaya vaktimiz yok, yazımızı çabuk yetiştirmek zorundayız derler ya, inanmayın. Vakitleri olsa da yine aramazlar. Halbuki gerçek aydın olabilmenin şartlarından biri, belki birinci şartı, bizim de yanılabileceğimizi, bir takım eksiklerimizin olabileceğini kabul etmektir. Aruz bilmiyorlar, eski şairlerin eserlerini okumuyorlar. Kimse de onlara ille öğreneceksiniz, ille okuyacaksınız diyemez. Öğrenmesinler, okumasınlar. Ama ne demeye ikide bir eski şairlerin mısralarını anıyorlar. Eski şairlerin sözlerini anmak insana bir bilgin, bir aydın adam hali verir de onun için. Bu süsü ucuzca edinmek istiyorlar. Şunu da söyleyeyim ki eski şairlerin sözlerini kitapları açıp doğrusunu araştırmadan anmanın da ayrı bir zevki vardır. Ancak bu zevki tatmaya kalkışmanın da bir takım şartları vardır. Şairleri çok okumuş olacaksınız, hem de bir kere okuyup geçmeyeceksiniz. Divanları, şiir mecmualarını boyuna açıp karıştıracaksınız. Sonra her gazelin, her manzumenin, belki her beytin, her mısrağın üzerinde uzun uzun düşünmüş olacaksınız. Manayı iyice kavrayacaksınız. Kendiniz şair olmasanız dahi şiir yazmanın usulünü, adabını öğrenmiş olacaksınız. Yani hiç değilse aruzu bellemiş olacaksınız. Ondan sonra o zevki, yani bir şairin kitabı elinizin altında olmadan da onun bir beytini anmak zevkini tatmaya kalkabilirsiniz. Bizim bugünkü yazılarımız ise bütün üstünlükleri uğraşmadan kazanmak, bütün zevkleri emeksizce tatmak istiyorlar. Aydınlar aleminde bir otlakçılıktır gidiyor. Ulus, 8 Aralık 1950. Geldiği gibi. Şu kış günleri yok mu, sevemiyorum bir türlü. Her yıl bir boy insanların en çok çalıştıkları, en çok düşündükleri, en çok eğlendikleri mevsim kıştır. Uzun gecelerde ocak başına büzülüp ne yapacağını şaşıran kişioğlu aklını işletmiş, hakikatleri, sırları araştırmış, masallar uydurmuş, inanlar, yasalar kurmuş. Medeniyete kışın getirdiği ihtiyaçlar yaratmış değil mi derim. Ama olmuyor işte. Boşuna ta gençliğimde Gormont'un bilmem hangi kitabında okuduklarımdan kalma bu yankı kandıramıyor beni. Doğru sözler, doğru ya, beni avutmaya, güç sona içimi sarmaya başlayan o korkuyu andırır, perişanlığı gidermeye yetmiyor. Soğuklardan yıkanacak değilim. Ne yalan söyleyeyim, öyle çok üşümedim ömrümde. Serinlikler basınca sırtımı pekleştirmenin, oturduğum yeri ısıtmanın bir çaresini bulurum. Üşümenin, şöyle biraz üşümenin de bir tadı vardır doğrusu. Kar altında 5-10 dakika, yarım saat yürüdükten sonra sıcak bir odaya girip parmaklarınızı hohlamanın zevkine doyulur mu? Gözlerinizin içi parlar. Eyvah üşüdüm diyerek mangala, sobaya yaklaşırken gülümsemek, gülmemek elinizde midir? Keyifle hatırlarsınız üşüdüğünüzü. Ben en çok bir gece, 35 yıl oluyor, Sofya'da üşümüştüm. Trenden inmiş, açık arabayla bir otele gidiyorduk. Bir soğuk ki öyle paltoydu, atkıyı da dinlemiyor. Bıçak gibi işliyor insanın içine. Ertesi sabah öğrendik. Meğer o gece sıfırın altında 40'ı 41'i boylamış. Aklıma geldikçe hala titrerim. Hasretle anmıyorum o günü. öyle bir soğukla ah bir daha karşılaşsam demiyorum, neme lazım? Özenilecek şey mi? Yine de memnunum o soğuğu bir kere çektiğime. Belki çektiğime değil de çekmeyi geçirmiş olduğuma memnunum. Acayiptir hatıra. Bakarsınız en büyük sıkıntılara sadece geçtikleri için, geçmişe karıştıkları için bir güzellik verir. Kışı gündüzleri kısacık olduğu için sevmem. Sabahleyin bir türlü doğmak bilmeyen güneş erkenden de çekip gider. Hele şimdi saat 4'ü biraz geçti mi ortalık kararıveriyor. Ne anladım ben ondan? Penceremden bakıyorum, tertemiz bir hava, berrak, bir çekicilik vardır Ankara'nın ışığında. İstanbul'unki gibi öyle baygın değildir. Yarı sevdalı, yarı güzünlü hülyalar kurmaya sürüklemez insanı. Çıkıp gezmeye çağırır. Ama nereye gideceksin? Sen daha biraz yürümeden sular kararacak, çevreni seçemez olacaksın. Lambaların ışığı ne kadar parlak olursa olsun gezmelere elverişli değildir. Aylı gecelerde hatta büsbütün karanlıkta yürümenin de zevki yoktur demedim. Düşüncelerine dalar, belki kendin de pek fark etmezsin. Hafiften bir türkü tutturur, öyle uzun uzun gidersin. Sonunda nereye varacaksın? Bilmezsin onu, kim bilir. Belki kendi kendine varacaksın. Ama onun için ortalık tenha olmalı. Herkes evlerine çekildikten, yattıktan sonra saat akşamın 5'inde 6'sında öyle mi? Sokaklar kalabalık. Gün daha bitmemiş. Gün daha bitmemiş ama gündüz bitmiş. Ne at takacağınızı bilemediğiniz bir zaman. Ne gündüz, ne gece. Ne gündüzün ışığı var, ne gecenin sükunu, sessizliği. İster istemez içine karıştığınız anlaşılmaz haller gibi sinirlendirir sizi. Bir kurtulsanız, evinize mi gireceksiniz, nereye girecekseniz girseniz de bir kurtulsanız. Kış günlerinin o saatlerinde günü tamamlamak için geceden kesilip gündüze eklenen saatlerde, siz de öyle misiniz bilmiyorum, ben şaşkına dönerim. Vakti anlayamam bir türlü. Erken desem değil, ortalık kararmış, geç de desem değil, şehrin insanları daha işlerini, alışverişlerini bitirmemiş, sofralarına oturmamışlar. Kış insanoğluna gündüzünü gecesini şaşırtan bir mevsimdir. Yaşlandın sen artık, kocadın. Yarım saat dolaşsan yoruluveriyorsun, dizlerin tutmuyor. Biz de gezme sözü mü vereceksin diyeceksiniz. Haklısınız. Evet, yürüyemiyorum artık. Çabucak bir kesiklik geliyor. Ama yaşlandım diye benim gezme, uzun uzun gezme hülyaları kurmamı da yasak edecek değilsiniz. Bırakın unutuvereyim yaşlandığımı. Unutayım da yaz gelince o uzun günlerde dilediğimce gezebileceğim olmayayım. Hem ben ışığı, ışıklı günleri yalnız gezmek, yürümek için sevmem ki. Bir yerde oturup çevrenize, ta uzaklara bakmanın da tadı yok mu? Gözlerinizin görebildiği bütün yerler sizindir. Şu tepelerdeki ağaçlar, bir sıraya dizilmiş şu renk renk evler, şu uzaklaşan insan, şu yaklaştıkça yüzü beliren gölge, hepsi, hepsi sizindir. Sizindir de değil, sizsiniz onlar. Onlara baktıkça, onları gördükçe benliğinizin genişlediğini, zenginleştiğini duyarsınız. Yalnız değilsiniz. Çevrenizde, gözünüzün görebildiği kadar uzaklarda hayat var. Hepsini sevebilir, hepsini düşünebilirsiniz. Kışınsa öyle mi? Daralıverir, küçülüverir çevreniz. O kısacık günler, bu yeryüzünün varlıklarıyla beslenmenize yetmez. Uzun gecelerde ise kendi kendinizle baş başa kalır, gündüz toplayabildiğiniz azıcık şeyi de çabucak tüketirsiniz. Ah bu kış geceleri, bitmek bilmeyen, insanı kendine kendine, hep kendi kendini düşünmeye sürükleyen kış geceleri. Siz hep kendi kendinizi düşündürdüğü için de benliğinizi gözünüzde büyütür, büyütür. İçinizde tükenmez hazineler bulunduğunu sandırır. Evet, medeniyeti belki kışın getirdiği ihtiyaçlar yaratmıştır. Kış geceleri belki hakikatleri araştırmaya, sırları çözümlemeye, masallar uydurmaya, insanlar, yasalar kurmaya elverişlidir. Ama bizi kendi kendimizle uğraşmaya, kendimizi beğenmeye sürükleyen de odur. Niye yazdım bu satırları? Hiç. Işığa hasretimi, ışıklı yaz günlerine hasretimi söylemek istedim. İşte o kadar. Böyle geldi, böyle yazdım. Ulus, 15 Aralık 1950. Bezenmek. Bilmem ben kendime çeki düzen vermesini, derviş gibiyimdir. Berbere uğramaya üşenip sakal bir karış, saçlar öylesine günlerce dolaştığım olur. Bir Mehmet Bey'imiz vardı, çoktan öldü. Rahmet dilemiş olacak, hatırlayıverdim. Tanışır konuşurdum ama adımı hiç merak etmemiş, yoksa unuttu mu nedir bilmiyorum. Bir gün benim için hani saçı sakalı akar gibi bir adam geliyor buraya, işte o demiş. Duyanların hepsi de anlamışlar ben olduğumu. Bana da söylediler, hoşuma gitti. Doğrusu tam bulmuş rahmetli. Çamurdan kaçınmayı bir türlü beceremem. Çoraplarım hep düşer. Yakamla boyun bağımın biri bir yanadır, biri diğer yanda. Cigara külüne bulanmışım, onu da aldırmam. Dedim ya, derviş gibiyimdir. Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim adamıyım ben. Derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyim, kafamı donatayım yeter bana. Ama görenler beni beğenmeyeceklermiş. Varsın beğenmesinler. Öyle görünüş düşkünü kimselerin diyeceklerinden bana ne? Ben geçici şeylerle, istedik mi çıkarıp atabileceğimiz şeylerle değil, bizim ta içimize işleyen, benliğimizi yoğuran meziyetlerle övünen insanlardanım. Onlarla yetinmeyip bir de dışa bakanlar uzak olsunlar benden. Onlarla düşüp kalkmayı ister miyim ben? Bilirsiniz beni. Bilirsiniz de inanmazsınız bu son dediklerimi. Saçımın sakalımın akar gibi olduğu, benim kendime çeki düzen vermesini bilmediğim doğrudur ama övünülecek şey mi bu? Süslenmek, bezenmek elimden gelmez. Ama süslenmeyi, bezenmeyi kötülemeye kalkanlara pek kızarım. Adam dediğin üstüne başına da bakmalıdır. Yalnız temiz giyinmesi de yetmez. Kendine yakışacak şeyleri bulmalı, güzel olmaya, kendini beğendirmeye çalışmalıdır. Güzel olmak. Ya yaratılışından güzel değilse demeyiniz. En çirkin, en biçimsiz insanlar dahi biraz zevkleri varsa o çirkinliklerini, biçimsizliklerini örtmenin, başka güzelliklerle karşılarındakileri unutturmanın bir yolunu bulurlar. Süslenirler, bezenirler, öylelikle olsun kendilerini karşılarındakilere şirin gösterirler. Ben yaratılışımdan güzel değilim deyip de boynunu bükmek olur mu? Medeniyet dediğiniz bir bakıma tabiatla savaşmak, tabiatı olduğu gibi bırakmayıp düzeltmek, insanoğlunun istediği hale getirmek değil midir? Öyle olunca insanlar bu çirkinlikleri de ne yapalım öyle doğmuş onlar deyip çirkin bırakamayız. Onları da elimizden geldiğince güzelleştirmek borcumuzdur. Bit tabii kendimizden başlayarak. Bu söylediklerimin kendimi de kötülemek olduğunu biliyorum. Benim işime gelmiyor diye doğruyu saklayayım da işime gelecek doğrular mı uydurayım? Üstüne başına bakmayan, kendine bir çeki düzen vermeye özenmeyen adam gerçekten medeni bir adam değildir. Bir kere öyle kimselerde çevrelerindekilere bir aldırışsızlık vardır. Çevrelerindekilere gerçekten aldırsalar, onları gerçekten düşünseler, kendilerini onlara beğendirmek isterler. Ben böyle sallapati gezerim. Korkunç bir suratım olur. Yine de başkalarının arasına girerim. Benimle konuşurlar. Konuşmaya mecburdurlar demek, kendini beğenmenin, büyüklenmenin ta kendisi değil midir? Böyle kendini beğenen, büyüklenen kişiden topluma ne iyilik gelebilir? Bilgisi varmış, derin derin düşünceleri varmış, şöyle iyilikleri, böyle üstünlükleri varmış. Bütün o bilgisi, derin derin düşünceleri, iyilikleri, üstünlükleri kendisinde başkalarınca da beğenilmek, başkalarınca da hoş, sevimli görülmek dileğini uyandırmamışsa topluma ne hayrı olur öyle meziyetlerin. İyi biliniz, süslenmeyi, bezenmeyi kötüleyen, bir suç saymaya kalkan kimseler toplumu hiçe sayan kimselerdir. Çocuklarınızın, gençlerin kendilerini beğenmeyip toplum için çalışmalarını istiyorsanız onlara bezenmek, kendilerini çevrelerine beğendirmek dileğini de aşılayınız. O bezekleri iç bezekler, dış bezekler diye de ayırmayınız. İkisi de lüzumludur. İkisi de birbirinin tamamlayıcısıdır. Bezenmeyi kötüleyenlere bir başka bakımdan da kızarım. Önce kişilerin bezeklerine takılırlar, sonra da toplumun bezeklerini küçümserler. Bize şairden önce, filozoftan önce iş adamı gerektir. Tiyatrodan, eğlence yerlerinden önce daha önemli şeyler vardır diye kendilerini beğene beğene bir konuşurlar, maazallah tüyleri ürperir insanın. Giderek şairle filozofu, tiyatroyu, eğlence yerlerini, hatta hemen bir fayda sağlamayacak bilgilerle uğraşan kimseleri toplum için zararlı saymaya başlarlar. Kişilerin güzel giyinmeye özenmelerini ayıpladıkları gibi sözlerini doğru dürüst söylemeye, düşüncelerine bir biçim vermeye çalışmalarını da beğenmezler. Onları birer biçim düşkünü olmakla suçlarlar. Biçimsiz özün kendini belirtmeyeceğini anlamazlar da biz öz istiyoruz, öz diye bağırırlar. Bu da her türlü medeniyetin yok olmasına varır. Ulus, 12 Ocak 1951. Dağınık sözler. Yazarlarımızın çoğu Türkçeyi bilmiyor. Başka dilleri öğrenmeye özeniyorlar. Bir parça söktüler mi kurumlarından geçilmiyor. Yabancı diller ufuklarını genişletecek, önlerine Avrupa'nın, bütün dünyanın medeniyetini, kültürünü serecek. Kültür, ah kültür, o hazineden avuç avuç alacaklar, saçacaklar ortaya. Böylece yükselecek, ta doruklara erişecekler. Ama Türkçeyi bilmiyorlar, öğrenmiyorlar. Bildiklerinden çok, iyi bildiklerinden şüpheleri yok da onun için daha iyi öğrenmeye çalışmıyorlar sanmayın. Sevmiyorlar Türkçeyi, önemsemiyorlar. Hayli zaman oluyor, yanılmıyorsam Almanca bir dergide bir karikatür görmüştüm. Genç bir komünist oturmuş, 18'ime geldim, hala vatana bir kötülük edemedim diye hayıflanıyor. Bizim yazarlarımız onu hatırlatıyor. Bu kadar dil öğrendim, hala yazılarımda Türkçeye benzer yerler var. Hikaye hikayeyi açarmış. Bir tane daha geldi aklıma. Yahya Kemal Bey anlatır. Bilmem kim gençliğinde Fransa'ya tahsile gitmiş, 6 ay sonra da babasına Fransızca bir mektup yazıp, ben burada hep Fransızca konuşuyorum, onun için Türkçeyi unuttum demiş. Babası da, oğlum benim sana 30 yılda öğrettiğim Türkçeyi sen böyle 6 ayda unutursan, 6 ayda öğrendiğin Fransızcayı kim bilir ne çabuk unutursun. Gel, sen o dili o kadar çabuk öğrenme de sıkı öğrenmeye bak, diye bir cevap yazmış. Bizim yazarlarımız da onun gibi. Bir yabancı dil öğrendiler mi, hemen Türkçeyi unutalım diyorlar. Kendi deyimleriyle söyleyeyim, unutmaya koyuluyorlar. Koyulmak. Buradaki koyulmak yok mu? Fransızcanın sömetri. Kimin ağzından işitirseniz bilin ki o adam artık Türkçe düşünmek istemiyor, dilimizi gerçekten sevmiyor. Türkçe öğreneceksin de ne olacak? O da özenilecek bir dil mi? İngilizceyi, Fransızcayı, Almancayı öğren yeter. Hele İngilizce, yeni dünyada da o geçiyor. Az kaldı öbür dünya diyecektim. Sen İngilizce, daha doğrusu Amerikanca düşünmeye alış. Okuduklarını yahut kendi düşündüklerini çevrendekilere bildirmek istedin mi, kelimelerin karşılıklarını koyuverirsin, kendin bulamazsan sözlüklere bakarsın.